Ayrım 3, sayfa 43. Zaten şarkının notası da yoktu bende. O anda şunun da farkındaydım ki müzik adını öğrendiğim bölük pörçük bir başka şeydi. Hemen hemen unutmuştum. Aklıma ne eserse girişi güzel şeyler söyledim. Zaten bu şarkı dışında çaldığım şeyin ne olduğu umurumda değildi. Bugüne kadar da öyle kaldım. Wolfgang, Amadeus Mozart, Sebastian Bach'ı çalıyorlar ama sevgili Tanrı'yı çalamıyorlar. Sesin ve uyumun o sonsuz lütfu, onun özlemle susamış bir kulakla bir tansık olarak uyuşması, çekinerek hafif bir sesle konuşmayı sürdürüyordu. Üçüncü notanın birincisine uyuması, beşincinin de gene öyle oluşu, nota duyarlılığının gerçekleşmiş bir umut gibi yükselmesi, uyum bozukluğunun inatçı bir kötülük veya küstah bir gurur olması gibi eksilmesi, uyumun kucağında tanrısal dinginliğe kavuşması. Bana bütün bunları epey sonraları bir müziksever anlatmıştı ama benim anlamadığım bir şey varsa figürler, puanlar ve karşı puanlar, kanonlar, la majörler ve benzeri ve benzeri. Hepsi bir tanrı vergisi gibi birbirine dokunuyor, birbirine hadsiz bağlanmış ve tanrının eliyle tutunuyor gibi. Bütün bunları birkaç kişiden başka kimse bilmek bilmiyor. Nasıl tanrının çocukları yeryüzü kızlarıyla birleşiyorsa, tıpkı öyle ruhların soluk alışverişi olan müziği bir yığın söz ekleyerek bozuyorlar. Yaşlı o kadar heyecanlanmış ki adeta tanınmaz duruma gelmişti. Biraz sustu, sonra öykümün neresinde kalmışım diye sordu. Ha, evet, şarkımda. Şarkıyı kemanda çıkarmak için uğraştığımdan söz ediyorum. Bir türlü olmuyordu. Daha iyi duymak için pencereye yanaştım. Tam bu sırada şarkı söyleyen kız avludan geçiyordu. Onu arkadan gördüm fakat yine de bana tanıdık gibi geldi. Elinde bir sepet vardı. Sepette de henüz pişmemiş çörekler duruyordu. Avlunun köşesinde küçük bir kapıdan girdi. Burada bir fırın olmalıydı. Çünkü bir yandan şarkı söylerken bir yandan da tahta küreklerin sürtünmesi, bu arada sesin bazen boğuk, bazen de duru biçimde duyulması, birisinin bir kovuğa eğilip şarkı söylediğini sonra yine doğrulduğunu gösteriyordu. Bir süre sonra yeniden göründü. Nereden tanıdım anladım. Onu gerçekten epeydir tanıyordum. Hem de daireden tanıyordum. Bu şöyleydi. İş erken başı öğle sonuna kadar sürüyordu. Acıkan veya yarım saat dinlenmek isteyen genç memurlardan birçoğu saat 11'e doğru biraz bir şey yemeye alışkanlık edinmişlerdi. Her şeyde çıkarını bilen satıcılar midesine düşkün olanları yürümek sıkıntısından kurtarır satacakları şeyleri daireye getirirlerdi. Dairede merdiven başında koridora dizilirlerdi. Bir ekmekçi küçük francalar satardı, meyveci de kiraz. Komşu bir bakkalın kızının kendi eliyle yaptığı ve sıcak sıcak getirdiği çörekler en çok ilgi göreniydi. Müşterileri çoğunlukla onun yanına gidip çörek alırlardı. Ender olarak çağrılırsa dairelerin odalarına kadar gelirdi. O zaman biraz asık suratlı olan daire yöneticisi farkına varırsa kızcağızı kovmaktan geri kalmazdı. Genç kız bu işe öfkelenir, kötü kötü söylenirdi ama çaresiz boyun değerdi. Bu kız arkadaşlarım güzel bulmazlardı. Kısa boylu olduğunu söylerlerdi. Saçlarının rengini bir türlü ad bulamazlardı. Gözlerinin kedi gözü gibi olduğuna bazıları karşı çıkardı ama çiçek bozuğu olduğunda herkes düşünleşti. Yalnızca vücudunun dolgunluğunda birleşiliyordu. Herkes ona kaba davranırdı ama birisi ondan bir tokat yemiş. Öyle bir tokat ki yanağından bir hafta izi kaybolmamış. Ben onun müşterisi değildim çünkü bir yandan parasızdım, bir yandan da yiyip içmeyi pek bir gereksinme sayardım. Çok kez bu gereksinmeyi duyarım. Zevk ve tat aramak aklımdan bile geçmemiştir. Bu nedenle birbirimizi aldırış etmezdik. Yalnızca bir kez arkadaşlarım ara takılmak için kıza kendisinden bir şey satın almak istediğimi söylemişler. Kız masanın yanına geldi ve sepeti uzattı. Ben bir şey istemiyorum, kızcağızım dedi. Öfkeli öfkeli, ya öyleyse herkesi niye çağırıyorsun dedim. Özür dilerim. İş anlaşılınca onun tatlıklı durumu anlattım. Öyleyse hiç olmazsa bana bir parça kağıt verin. Çörüklerimin altına sereceğim dedi. Önündeki kağıtların dairenin malı olduğunu, benim olmadığını söyledim. Fakat evde benim kendi kağıtlarım var. İstersen onlardan getirin dedim. Alaylı bir edayla benim de evimde çok dedi. Kısa bir kahkaha atarak uzaklaştı. Aramızda bu olay geçeli birkaç gün olmuştu. Bu tanıştıktan hemen yararlanmayı düşündüm. Ertesi sabah evimize hiç eksik olmayan kağıtlardan bir tomar alıp daireye gittim. Kağıtları kimse farkına varmasın diye rahatsız bir biçimde koynumda saklamıştım. Öğleye doğru arkadaşlarımın giriş çıkışından bir şeyle yemelerinden çörek satıcısının geldiğini anladım ve müşterilerin üşüşmesi yavaşlayınca hemen dışarı çıktım. Kağıdı çıkardım. Dişimi tırnağıma takıp genç kıza doğru yürüdüm. Kız sepeti yere koymuş, sağ ayağını genellikle oturduğu alçak iskemleye dayamış duruyor. Bir yandan alçak sesle şarkı söylerken bir yandan da iskemleye dayadığı ayağıyla tempo tutuyordu. Ona yaklaştığım zaman beni tepeden tırnağa bir süzdü. Bu durum büsbütün cesaretimi kırdı. Sonunda kızcağızım diye söze başladım. Siz geçenlerde benden kağıt istemiştiniz. O zaman yanımda değildi. İşte evden getirdim. Ve kağıtları uzattım. Size o zaman da söyledim ki diye yanıt verdi. Bende de kağıt çok ama fazla zaman göz çıkarmaz. Bu sözleri söyleyerek hafif bir baş eğmesi kağıtları aldı sepetine koydu. Çöreklerini gösterip çörek istemiyor musunuz? En iyileri satıldı ama dedi. Kendisine teşekkür ettim. Başka bir ricam olduğunu söyledim. Elini sepetin sapına geçirerek ya neymiş o dedi ve öfkeli yüzüme baktı. Bir müzik heveslisi oldum ama bu işe yeni başladığımı, kendisinden çok güzel şarkılar dinlediğimi, her bir tanesinin çok hoşuma gittiğini söyledim. Siz mi ben mi şarkılar mı diye çıkıştı. Peki nerede? Kendisinin komşusu olduğumu, avluda çalışırken gizlice dinlediğimi anlattım. Şarkılarınızdan bir tanesi çok hoşuma gitti dedim. O derecede ki onu kemanda çıkarmaya çalıştım. Ah diye bağırdı. Kemanı cızır cızır öttüren siz miydiniz? O zamanlar demin de söylediğim gibi acemiydim. Sonra yavaş yavaş büyük emekle bu parmaklara giriken oynaklığı kazandırdım. Bunları söylerken keman çalan birisi gibi sol elinin parmaklarını havada oynatıyordu. Yüzüne bir ateş bastı. Onun yüzünden de söylediğinde pişman olduğu okunuyordu. Küçük hanım dedim. Ben de çaldığım parçanın notası yok da onun için cızır diyor dedim. İşte saat bunun için sizden bu notanın bir kopyasını lütfetmenizi rica ediyorum. Kopyası mı dedi. Şarkının basılmışı var. Sokak başlarında satılıyor. Şarkı mı dedim. Herhalde o dediğin güftesi olacak. Böyle ya güftesi. Güftesi güftesi şarkısı. Fakat ben seslerini öğrenmek istiyorum. Böyle şeylerin yazılısı olur muymuş diye sordu. Elbette yanıt verdim. Asıl sorun da burada. Peki siz bunu nasıl öğrendiniz küçük hanım? Söylenirken durdum. Ben de söylemeye başladım. Bu doğuştan sanatçı karşısında şaşırıp kalmıştım. Zaten bilgisiz kimseler çoğunlukla yetenekli olurlar. Ama doğru olan, asıl olan sanat bu değildir. Yeniden cesaretim kırılmıştı. Hangi şarkıdan söz ediyorsunuz diye sordu. Ve pek çok şarkı biliyorum. Hepsi de notasız mı? E tabii. Peki hangisini istiyorsunuz? O kadar güzeldi ki diye açıkladım. Başlangıçta yükseliyor, sonra gayet yavaşlıyor. Hem canım en çok söylediğiniz şarkı. Ha şu olacak dedi. Sepeti yine yere koydu. Ayağını iskemleye dayayarak başını öne eğdi ve çok alçak, duru bir sesle şarkıyı söylemeye başladı. O kadar güzel, o kadar cana yakın söylüyordu ki daha bitmeden elim onun sarkan eline gitti. Elini çekerek ooo dedi. Eline yakışık almayacak bir şekilde tutmak istediğimi sanmışlar. Fakat asla ben elini öpmek istiyordum. Yoksul bir kız olduğu halde ben de şimdi yoksul bir adam oldum. Şarkıyı öğrenmek isteyeli ellerimi umutsuzluk gösteri biçimde saçlarıma götürdüğüm zaman beni avutmaya başladı. Petel Kilisesi'nde orç çalan adam Hindistan cevizi satın almak için sık sık babasının dükkanına gelirmiş. Kendisinden şarkıyı notaya çekmesini rica edecekmiş. Birkaç gün sonra dükkanı uğrayıp alabilirmişim. Bunları söyledikten sonra sepetini aldı, yürümeye başladı. Kendisini merdiven başına kadar götürdüm. Üst basamakta son kez diz bükerken daire yöneticisi tarafından yakalandım. Yönetici masama dönmem için uyardı. Kızı da azarladı. Bu kız beş para etmezmiş. Bu söze çok kızdım. İzniyle aynı kanında olmadığımı söyleyeceğim sırada odasına girmiş olduğunu fark ettim. Ben de kendimi toplayıp odama girdim. O zamanlar sonra da ne düzensiz bir memur olduğum kaldı, ne yolunu sapıtmış bir insan oldum. Denmedik kalmadı. Gerçekten de o gün ve onu izleyen günler doğru dürüst çalışamaz olmuştum. Aklım fikrim şarkıdaydı. Kendimden geçmiş gibiydim. Aradan birkaç gün geçtiği halde notayı almaya gitmenin zamanı gelip gelmediğini bir türlü kestiremiyordum. Kız orkçunun Hindistan cevizi almak için babasının dükkanına sık sık uğradığını söylemişti. Orkçu Hindistan cevizini olsa olsa bir ay için satın alırdı. Oysa birkaç günden beri hava serinlemişti. Bu nedenle saygıdeğer müzik adamı herhalde şarabı yeğleyecek ve Hindistan cevizine gereksinme duymayacaktı. Çok çabuk gitmek yüzsüzlük, beklemek de ilgisizlik olarak yorumlanabilirdi. Kızla ilk konuşmamız arkadaşlarım arasında yayıldı ve onlar bana bir oyun oynamak hevesiyle yandıkları için kızla koridorda konuşmaya pek yanaşamıyordum. Bu arada yeniden hevesle kemanıma sarıldım. Ara sıra kafadan çalıyordum. Fakat çaldığım şeylerin boşa gitmeyeceğini bildiğim için pencereyi dikkatle kapatıyordum. Pencere açtığım zamanlarda artık kızın şarkısını duyamaz olmuştum. Kız ya hiç şarkı söylemiyor yahut da kapıları kapatıp o kadar alçak sesle söylüyordu ki iki sesi bile ayırt edemiyordum. Sonunda aradan aşağı yukarı 3 hafta geçmiş, sabrım tükenmişti. Gerçi 2 akşam sokağın ötesine kadar gittim. Hem de uşaklar görürse beni evde bir şey arıyorlar sansınlar diye şapkasız olarak gittim. Ama dükkana yaklaşınca içime öylesine şiddetli bir heyecan kaplıyordu ki ister istemez geri dönmek zorunda kalıyordum. Ama önce de söylediğim gibi dayanma gücüm kalmamıştı. Bir akşam ne pahasına olursa olsun dedim. Odamdan fırladım, yine şapkasızdım. Usul usul merdivenleri indim. Dükkana doğru kararladığımlarla yürüdüm. Dükkana yaklaşınca biraz duraladım ve ne yapmam gerektiğini düşündüm. Dükkanda ışık vardı ve bir takım sesler geliyordu. Biraz duraksadıktan sonra eğilip yan gözle içeriği gözetledim. Genç kız üstünde lamba duran masanın hemen önünde oturmuş. Işıkta mercimek kağıt nohut ayıklıyordu. Karşısında da iri yarı zorlu bir adam oturuyordu. Bu adam ceketini omuzlarına atmıştı. Elinde de bir lobut vardı. Satıra benzer bir şey. Heyetli bir şey konuştuğu anlaşılıyordu. Çünkü genç kız birkaç kez kahkaha attı ama ara vermeden, hatta başını bile kaldırmadan işini görmeyi sürdürüyordu. Öne girdiğim için rahatsız oluşumdan mı yoksa başka bir nedenden mi bilmiyorum. Heyecanım yerinden attı. Tam bu sırada arkamdan güçlü bir elin beni yakaladığını ve ileriye doğru sürüklediğini gördüm. Gözüm açıp kapayıncaya kadar kendimi dükkanda bulmuştum. Serbest bırakılınca dönüp arkama baktım. Karşımdaki adam beni dükkanı gözetlerken görüp durumumu kuşkulu bulduğu için yakama yapışan bakkaldı. Sönü kör olası seni diye bağırdı. Eriklerimin nereye uçtuğunu karanlıkta dükkanın önündeki sepetlerden avuç avuç aşırılan mercimeklerin arpanın ne olduğunu şimdi iyice anlıyorum. Şimdi gönlünü görürsün sen. Gerçekten de beni pataklamak için üzerime yürüdü, mahvolmuştum. Ama onurumun lekelendi düşüncesi de hemen aklım başıma topladım. Hafif bir baş selamıyla bu kaba adama ziyaretimin amacının ne erikleri ne de mercimeği olduğunu yalnızca kızı için geldim anlattım. Ben bunları söylerken dükkanın ortasında ayakta duran kasap bir kahkaha attı ve eğilip genç kızın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine kız da güldü ve kasabın sırtına bir tokat atarak onu yanısız bırakmadı. Bakkal kasabı kapıya kadar götürüp uğurladı. Ben bu arada yine bütün cesaretimi yitirmiştim. O anda bütün bu olup bitenlerle zerrece ilgisi yokmuş gibi kayıtsızca mercimek ve fasulyesini ayıklamaya sürdüren kızla baş başa kalmıştım. Bakkal şamatayla içeri girdi. Hayır Tanrı'nın gazabı dedi. Efendi kızımdan ne istiyorsun? Ziyaretimin nedenini anlattım. Ne şarkısıymış bu? Dedi. Sonra sağ elini şüpheli şüpheli sallayarak ben sana bir şarkı okuyayım da gör dedi. Genç kız önündeki tablonun yerini değiştirmeden sandalyesiyle yana dönüp eliyle tezgaha işaret etti. İşte orada dedi. Hemen tezgaha koştum. Gerçekten orada bir nota vardı. Bu aradığım şarkı olacaktı. Ama bakkal benden atik davrandı. O üzerine notayı kaptı, buruşturdu. Söyle bakalım dedi, bu neymiş? Bu adam da kim? Kız kutlu bir mercimeği alıp yere atarken daireden bir efendi diye yanıt verdi. Bakkal daireden bir efendi mi diye bağırdı. Karanlıkta, üstelik şapkasız. Başında şapka olmayışının oturduğumuz evi göstererek buraya çok yakın bir yerde olmamızdan ileri geldiğini söyledim. O evi tanıyorum dedi. Orada yalnızca saray danışmanı. Babamın adını söyledi. Oturur. Uşaklarının da hepsini tanırım. Sanki yalan söylüyormuşum gibi yavaşça işte ben o saray danışmanının oğluyum dedim. Yaşamımda insanoğlunun nasıl birdenbire değiştiğini pek çok görmüş ama böylesini bu sözleri söylediğim zaman adamın durumunu, davranışında gördüğüm değişiklik gibisini hiç görmemiştim. Bana sövüp saymak için açılan ağzı öyle açık kaldı. Ama gözleri hala öfkeliydi. Dudaklarında beliren gülümseme yavaş yavaş yüzüne yayılıyordu. Kız o kayıtsız duruşunu hiç bozmamıştı. Başı eğik, işini görmeyi sürdürüyordu. Yalnızca dağılan saçlarını kulaklarının arkasına attı. Yüzünde gülümsemesi tamamlanmış olan bakkal, demek danışman hazretlerinin oğlu ha. Lütfedip oturmaz mısınız? Barbara bir sandalye. Kız istemeye kızgın yerinden kımıldadı ama babası hemen bir sepeti kaldırıp altındaki sandalyeyi bir bezle silerken sana gösteririm ben. Seni sinsiz kız. Saygıdeğer beyefendi, danışman hazretleri, yani mahtum beyefendi demek istiyorum. Demek müzikle uğraşıyorlar. Acaba bizim kız gibi şarkı da söylerler mi? Herhalde notasına uyarak sanatkarca söylerler. Kendisine doğuştan sesimin kötü olduğunu söyledim. Yoksa kibarlar arasında görmek, görenek olduğu üzere klavsen mi çalarsınız dedi. Keman çaldığımı söyledim. Ben de gençliğimde epeyce keman cızırtırdım dedi. Bu sözcüğü söylerken isterim dışında kıza baktım. Onun alaylı alaylı gülümsediğini görüp sarsıldım. Kızımla ilgilenmek ister misiniz? Yani müzikte demek istiyorum diye konuşmayı sürdürdü. Bir adamın iyi bir sesi olursa başka nitelikleri de olur. Ama o incelik. Bunu söylerken sağ elinin gösterme parmağıyla baş parmağını birbirine sürtüyordu. Onu nerede bulmalı? Hiç de layık olmadığım halde bana müzikte bu kadar derin bilgim varmış gibi davranılmasından çok utandım. Tam gerçeği olduğu gibi anlatmak istedim. Anda dükkanın önünden birisi geçti içeriye. Hepinize iyi akşamlar diye seslendim. Birden ürktüm çünkü bu ses bizim uşaklardan birinin sesiydi. Bakkal da tanıdı. Dilinin ucunu gösterip omuzlarını kaldırarak babanızın uşaklarından biriydiler. Sizi görmedi çünkü arkanız kapıya dönüktü diye fısıldadı. İşte böyle oldu ama saklanmak, yalan çıkmak duygusu içimi kurt gibi kemirmeye başladı. Birkaç esenleşme sözcüğü kekeledikten sonra dükkandan çıktım. Notayı bile unutmuştum. Bereket yaşlı adam arkamdan koşup onu elime sıkıştırdı. Böylece eve odama döndüm. İş nereden patlak verecek diye beklemeye başladım. Nitekim gecikmedim. Meğer uşak beni tanımış. Aradan birkaç gün geçince babamın yazmanı odama geldi ve bana evinden ayrılmam gerektiğini söyledi. Babamın da bu kararına karşı ne söylediyse para etmedi. Kentin dış mahallelerinden birinde bana küçük bir oda tuttular. Böylece baba ocağından sürgün edilmiştim. Şarkıcı kızı da göremez olmuştum. Daireye çörek satması yasaklanmıştı. Babasının dükkanına gitmeye bir türlü cesaret edemiyordum. Çünkü ailemin buna kızacağını biliyordum. Evet, yaşlı bakkalı yolda rastladığım zaman öfkeyle başını çevirdi. O zaman yerini dibine geçtim. Günün yarısını dairede geçiriyordum, yarısını da evde keman çalmakla. Meğer başımıza daha neler gelecekmiş. Ailemizin talihi sönmeye başladı. Başına buyruk ve atak bir süvari subayı olan küçük kardeşim delice bir bahse tutuşmuştu. Bu bahis Macaristan'da oluyordu. Terli terli atıyla, zırhıyla Tuna'yı yüzerek geçti ve doğal olarak bunu yaşamıyor dedi. En çok sevilen büyük kardeşim bir eyaletteki danışmanlıkta çalışıyordu. Hep üstlerine karşı gelirdi ve söylendiğine bakılırsa babam tarafından da gizlice korunuyordu. Hatta rakibini ezmek için ona kara çalak kadar ileri gitti. Soruşturma açıldı. Kardeşim gizlice ülkeden kaçtı. Babamın sayısız çok olan düşmanları onun yerinden etmek için bu olayı bir vesile saydılar. Dört bir yandan saldırıya uğrayan ve eskisinin sarsılması da içerleyen babam danışmanlar toplantısında karşı saldırıda bulunuyordu. Bir gün tam konuşurken inme indi. Bu durumda eve getirdiler. Benim olup bitenlerden hiç haberim yoktu. Ertesi gün dairede arkadaşların gizli gizli fısıldaştıklarını ve parmaklarıyla beni gösterdiğini fark ettim. Ama böyle şeylere alışık olduğum için bir şeyden kuşkulanmadım. Onu izleyen cuma günü, bu olay çarşamba günü olmuştu. Birden odama kapkara bir yaz giysisi getirildi. Şaşkınlık içinde sordum, acı gerçeği öğrendim. Aslında yapım güçlü ve dayanıklıydı ama bu haberi işitince dizlerimin bağı çözüldü. Baygın bir durumda yere yuvarlanmışım. Beni bir yatağa götürmüşler. Bütün günü ve geceyi sayıklamalar, bunalımlar içinde geçirdim. Ertesi sabah her şey eski durumuna döndü. Ama babam gömülmüştü. Artık bir daha onun sesi duyulmayacaktı. Ona çektirdim acılardan ötürü bağışlanmasını dileyemeyecek. Hatta bana gösterdiği layık olmadığım lütuflardan, evet lütuflardan ötürü minnetlerimi sunamayacaktım. Evet, o hep hakkında hayırlı olan şeyleri istiyordu. Bir gün onunla yaptıklarımıza göre değil, düşündüklerimize göre hakkımızda yargıya varılacak bir yerde bulaşacağımızı umuyorum. Günlerce odamda kaldım. Ağzıma bir lokma bile bir şey girmemişti. Sonunda dışarı çıktım. Çabucak yemeğimi yiyip eve döndüm. Ama akşam olunca karanlık sokaklarda kardeş katili Kabil gibi dolaştım. Babamın evi bana korkmuş bir tavla gibi görünüyordu. Elinden geldiği kadar onu görmekten kaçınıyordum. Ama bir seferinde başım önünde dolaşırken birden kendimi korktuğum evin önünde buldum. Dizlerim müthiş titrediği için olduğum yerde duraklamak zorunda kaldım. Elimle arkamdaki duvarı yoklarken birden bakkalın kapısı gözüme ilişti. Barbara içerideydi. Elinde bir mektup vardı. Yanı başındaki tezgahta ışık yanıyordu. Onun yanında da babası ayakta duruyordu. Bir şeyler konuşuyorlardı. Neye mal olursa olsun oraya gitmeliydim. Derdimi dökecek, derdime ortak olacak kimsem yoktu. Bakkalın bana kızgın olduğunu biliyordum ama kız ne de olsa güler yüzü gösterirdi. Düşündüğümün tam tersi oldu. Ben dükkana girer girmez Barbara ayağa kalktı, beni kibirlice sürdü, süzdü. Sonra yanındaki odaya girdi. Kapıyı kilitledi. Oysa yaşlı adam beni elimden yakaladı. Oturacak yer gösterdi, avuttu. Artık zengin olduğumu, kimseye boyun eğmemem gerektiğini söyledi. Ne kadar mirasa konduğumu sordu. Bilmiyordum. Mahkemeye başvurumu salık verdi. Ben de bunu yapacağımı söyledim. Devlet dairesinden yolu iş çıkmaz. Konacağım mirasa ticaret yapmalıymışım. Deri ve meyve ticareti iyi kazanç sağlıyormuş. Bu işten iyi anlayan bir ortak kuruluşları altına çevirebilirmiş. Kendisi de bir zamanlar bu gibi işlerle uğraşmış. Bunları söylerken ikide bir kızını çağırıyordu. Kız kapıda var, ses vermiyordu. Ama kapının arkasında ara sıra bir hışırt duyar gibi oldum. Kız bir türlü çıkmadı. Yaşlı adam da boyuna paradan söz ettiği için dükkandan ayrıldım. Adam dükkanda yalnız olduğu için beni geçiremeyeceğine yazıklandığını söylüyordu. Umduğunu bulamadığım için üzgündüm ama ne de olsa bir hayli avuntu bulmuştum. Sokağa çıkınca biraz durdum. Tam babamın evine baktığım bir sırada ansızın arkamdan bir ses geldi. Kısık ve kızgın bir sesti bu. Çabucak inanıvermeyin diyordu. Onlar sizin için iyi şeyler düşünmüyorlar. Hemen geri döndüm ama kimse işleri göremedim. Yalnızca bodrumda bakkalın oturduğu evin penceresinin açılıp kapanmasından sesi tanımamış olsam bile bu gizemli uyarıcının Barbara olduğunu anlamıştım. Demek dükkanda konuşulanları dinlemişti. Demek benim babasından sakınmamı istiyordu, yoksa kulağıma mı öyle gelmişti? Zaten babamın ölümünden sonra daire arkadaşlarım olsun, tanımadığım insanlar olsun bana koruma ve yardım dileğinde başvuruyorlardı. Ben de paralandığım zaman yardım edeceğimi söylüyordum. Bir kez söz verince sözümü tutmam gerekirdi ama ileride daha sakıncalı olmaya karar verdim. Mirasımı almak için başvuruda bulundum. Sanılandan daha azdı ama yine de çoktu. 11 bin altın tutuyordu. Odam bütün gün ziyaretçiler ve yardım isteyenlerle dolup dolup taşıyordu. Ben size adeta katı yürekli bir adam oluvermiştim. Ancak çok büyük zorluk içinde olduklarını bildiğim insanlara yardım ediyordum. Bu arada Barbara'nın da babası geldi. Barbara'yı 3 gündür ziyaret etmediğim için sistemlerde bulundu. Onu rahatsız etmekten korktuğumu söyledim. O böyle şeylere kulak asmamamı, zaten onu yola getirdiğini söyledi. Bunları söylerken öyle sert bir gülüşle güldü ki adeta korktum. Böylece Barbara'nın uyarısını anımsadım da az sonra konuşmamız mirasın ne kadar tuttuğunu dökülünce miktarı söylemedim. Ticaret önerilerini de ustaca atlattım. Gerçekten de kafamda başka amaçlar vardı. Babamın hatırı için çalışmama göz yumdukları dairede yerime başka birini almışlardı. Zaten aylık almadığım için buna pek aldırış etmedim. Son olaylar dolayısıyla metreksiz kalan babamın yazmanı bana bir mektup yazarak bir danışma, kopya ve tercüme bürosu kurma önerisinde bulundu. Bunun için ilk kuruluş harcamalarını peşin vermem gerektiğini yazıyor. Kendisinin yönetimi ele almaya hazır olduğunu ekliyordu. Üstelem üzerine kopya işi içine notalar da katıldı. İşte sonunda mutluydum. Büro için gereken parayı verdim ama artık sakıngan bir adam olduğumdan verdiğim paraya karşılık bir senet imzalattım. Kuruluş için gene peşin ödedim. Güvence aksi epeyce bir toplam tutmakla birlikte ondan korkum yoktu. Çünkü para benim adıma mahkeme meclisine yatırılmıştı. Ha kendi kasan durmuş ha orada fark yoktu. Karar verildi. Kendim ferahlamış, yücelmiş, yaşamımda ilk kez olarak bağımsız bir sözcükle adam olmuş görüyordum. Babam hemen hiç aklıma gelmiyordu. Daha iyi bir ev düzdüm. Gardırobumda bazı değişiklikler yaptım. Gün kararınca bildik sokaklardan yürüyerek bakkala gittim. Ama bu kez pek hiç hoş bir davranış olmakla birlikte ayağımla tempo tutarak şarkı mırıldanıyordum. Ama şarkının ikinci bölümündeki bemolü çıkaramıyordum. Neşem üstündeydi ama Barbara'nın soğuk bir bakışı beni yine o eski cerrahsız esersizliğime sürükledi. Babası çok iyi karşıladı. Kız sanki çevresinde kimse yokmuş gibi kağıt kiralar yapmayı sürdürüyor. Tek sözcük de olsun konuşmaya karışmıyordu. Ama söz mirasa gelince oturduğu yerde doğruldu. Adeta gözdağı veriyormuş gibi baba dedi. Yaşlı adam hemen lafı değiştirdi. Orada kaldığım sürede ne bir kez olsun dönüp baktı ne de ağzından bir sözcük çıktı. Sonunda ayrılırken güle güle sözlerini hele şükür der gibi söyledi. Ama ben oraya gitmeyi sürdürdüm. O da yavaş yavaş yumuşadı. Bu yumuşama kendisi için minnet duyacağı bir iş yapmamdan ileri gelmiyordu. O gene boyuna beni azarlıyor, paylıyordu. Yaptığım hiçbir işi beğenmiyordu. Tanrı bana 2 tane sol el vermiş. Ceketim bir bostan korkuluğuna geçirmiş gibi duruyor üstümde. Horozlara kafattan ördekler gibi yürüyormuşum. Hele müşterilere karşı saygısızdı mı? Çok kızıyordu. İş yerim açılıncaya kadar işim gücüm olmadığı için biraz da müşterilerle ilişkim olup elim işe yatsın diye dükkana yardım ediyordum. Bu iş genellikle günlerimin yarısını alıyordu. Baharat tartıyor, çocuklara ceviz ve erik kurusu sayıyor. Müşterilere paraların üstünü veriyordum. Bu sonuncu işte sık sık yanılıyordum. Her seferinde Barbara karışıyor, zorla parayı elimden alıyor. Müşterilerin yanında beni küçük düşürüyordu. Müşterilerden birine biraz fazla eğilsem yahut ağzımdan emrinize amadeyim gibi gönül alıcı bir söz kaçırsam daha müşteri dışarı çıkmadan bana sertçe sen yaranmayı bırak emre amade olan mallar olsun der. Sırtını bana çevirirdi. Bazen de pek iyi davranırdı. Çocukluk anılarımdan birbirimize ilk kez rastladığımız dairede çalıştığımız zamanlarla ilgili öykülerden söz derken beni dikkatle dinlerdi. Ama hep beni konuştururdu ara sıra tek tük sözcüklerle ya beni onaylar veya sık sık yüzünü buruştururdu. Müzikten veya şarkılardan hiç konuşulmazdı. Önce derdi, insan ya şarkı söylemeli ya bu konuyu hiç açmamalı. Bu konu konuşulmaz. Artık kendisi de şarkı söylemedi, dükkanda ayıp kaçardı. Babası da birlikte oturdukları arka odaya gitme girmeyese izin değildim ama bir keresinde çaktırmadan içeriye kaydım. Sırtı bana dönüktü, ayaklarının ucunda yükselmiş, ellerini bir şey arıyormuş gibi raflarda geziliyor. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Bu o şarkıydı. Benim şarkımdı. Çayda tüylerini yıkayan, başını sağa sola sallayıp tüylerini kabartarak gagasını da düzelten çayır kuşları gibi cıvıldıyordu. Bir çayırlıkta yürüyormuşum gibi geliyordu bana. Ayaklarım ucuna basarak usulca ona yaklaştım. O kadar sokulmuştum ki şarkı dışarıdan değil, içimden çıkıyormuş gibi gelen bir ruhlar şarkısı oluvermişti. O zaman kendimi tutamadım. Omuzları arkaya doğru eğilmiş ama vücudu öne doğru çıkan kızı yakaladım. Ah bilemezsiniz ne oldu. Bir fırıldak gibi yerinde döndü. Öfkeden yüzü ateş kesilmişti. Elleri titriyordu. Daha özür dilemeye vakit kalmadan Barbara'nın dairede çörek satarken bir sırnaşa nasıl tokat attığını arkadaşlar sık sık anlatırlardı. Daha çok ufak tefek sayılan bu kızın gücü ve elinin ağırlığı üzerine anlatılan şeyler pek fazla şişirilmiş gibi gelirdi insan ama gerçekte bu doğruydu. Yıldırımla vurulmuşa dönmüştüm. Gözlerimin önünde ışıklar yandı söndü ama bunlar göksel ışıklardı. Güneş gibi, ay gibi, yıldızlar saklanmış önerken şarkı söyleyen küçük melekler gibi hayaller görüyordum. Kendimden geçmiştim. O da benden az korkmamıştı. İyi etmek istiyormuş gibi elini yüzüme götürdü. Biraz fazla kaçmış olacak dedi. Birden yanağımda ikinci kez yıldırımla vurulmuş gibi onun sıcak solunu ve dudaklarını duydum. Beni öpmüştü ama hafif hafifçe. İşte bu yanak üzerine ama öpücük diye buna derlerdi. Yaşlı adam bunları söylerken hafifçe yanağına vuruyordu. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Bundan sonrasını anımsayamıyorum diye sürdürdü. Yalnızca şunu anımsıyorum. Birden kızın üstüne atıldım ama o yatak odasına kaçtı ve cam kapıyı kapadı. Kapıyı zorlamaya başladım. Sırtını vermiş bütün gücüyle dayanıyordu. Adeta yapışmış gibiydi. Birden içime bir cesaret geldi. Öpücüğünü camın arkasından yanıtladım. Arkamdan bir ses Allah versin dedi. Bu yeni gelen bakkaldı. Vay canına ne de güzel şakalaşıyorlar diyordu. Çık dışarı aksi kız. Oyun bozanlık etme. Onurlu bir öpücüğe kimse karşı koyamaz. Kız inat ediyor çıkmıyordu. Yarı bitkin bir durumda birkaç sözcük kekeleyerek oradan ayrıldım. Kendi şapkam diye bakkalın şapkasını giymiş. Bakkal gülerek arkamdan koşup şapkaları değiştirdi. Biraz önce de söylediğim gibi o gün yaşamın en mutlu günüydü. Hatta biricik günün desem yerinde olur. Ama bunu söylemek doğru olmaz. Çünkü Tanrı'nın iyilikleri eksik değildir. Ayrımın sonu.